أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el-Münziri'ye ait Et-Targhib ve Terhib isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Hadislerle İslam olarak Türkçe'ye tercüme edildi. 4. cildi bitirmek üzereyiz ve konumuz Müslümanın ayıbını örtmenin fazileti ve ayıpları yaymanın sorumluluğu ile ilgili hadis-i şerifler. İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından Nebi'nin şöyle dediği rivayet edildi. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. İnsan mümin kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Burada yardım edeceğimiz konunun Müslümanlık ve salih amel olduğunu da unutmuyoruz. İkinci hadis-i şerif, Amr oğlu Abdullah, Allah kendisinden razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana yani zalime teslim etmez. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslümanın sıkıntısını kaldırırsa Allah da ondan kıyamet gününün sıkıntılarından birini kaldırır. Kim Müslümanın ayıbını örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter. Üçüncü hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, insan birinin ayıbını dünyada örterse, kıyamet gününde o da kendisinin ayıbını örter buyurduğunu rivayet etti. Dördüncü hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bir mümin din kardeşinin ayıbını görmez de, onu örterse, şüphesiz Cenab-ı Allah bu hareketi sebebiyle onu cennete koyar buyurduğu rivayet edilmiştir. Beşinci hadis-i şerif, Amir oğlu Ukbe'nin katibi Dahir Ebu Heysem anlatıyor. Ukbe'ye, komşularımız şarap içiyorlar. Onları tutuklaması için polis çağırayım dedim. Hayır. Böyle yapma. Onlara öğüt ver ve onları azarla. Onları sakındırdım. Vazgeçmediler. Polis çağırayım. Onları yakalasın. Yazık. Yapma böyle. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Kim bir ayıbı örterse, diri diri kuma gömülen, suçsuz kız çocuğunu kurtarmış gibi olur. Kim bir ayıbı örterse, diri diri kuma gömülen, suçsuz kız çocuğunu kurtarmış gibi olur. Allahu alem, günahını açıkça yapmayan, gizleyen bir adamın günahını gizlemek burada söz konusu. Günahını zaten açıkça ortaya koyanların kapatılması zaten mümkün olmayacak. Altıncı hadis-i şerif. Nuaym oğlu Yezid anlatıyor. Maiz, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek 4 kere zina ettiğini ikrar etti. Yani kabullendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun taşlanmasını emretti. Sonra Huzale dönerek, onun durumunu gizleseydin senin için daha hayırlı olurdu buyurdu. Hadis-i şerifi bize kitabında aktaran Hafız Münziri diyor ki, Nuaym, Huzal'ın oğludur. onun sahabe olmadığı ancak babası Huzal'ın sahabe olduğu söylenir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Huzal'e onun durumunu gizleseydin demesinin sebebi onun maizi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gitmeye zorlamasıdır. Yine Nuaym oğlu Yezid babası Huzal'den rivayet ettiği hadiste diyor ki Malik oğlu Maiz babamın yanında yetim olarak büyümüştü. Aynı mahalleden bir cariye ile zina edince babam ona Hazreti Peygamber'e git. Yaptığını ona haber ver. Belki senin için Allah'tan af diler dedi. Nuaym oğlu Yezid onun taşlanmasını biraz önce geçen hadiste anlattı. Zina ettiği kadının adı da Maiz'in Fatıma'dır ki Uzzal'ın cariyesiydi. Böyle ifade edilmiş olayın hikayesi. 7. hadis-i şerif. Mekhul anlattı. Amir oğlu Ukbe, Allah kendisine razı olsun, Muhallet oğlu Mesleme'ye geldi. Onunla kapıcı arasında bir bölme vardı. Geldiğini işitince içeri girmesini istedi. O da, ziyaret için değil, sana bir şey sormak için geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim kardeşinin günahını bilir de örterse, Allah da kıyamet gününde onunkini örter dediği günü hatırlıyor musun? Evet. İşte ben bunun için geldim dedi. 8. hadis-i şerif Hayve oğlu Reca anlatıyor. Muhalled oğlu Mesleme radıyallahu anh'ın şöyle dediğini işittim dedi. Ben Mısır'dayken kapıcı gelerek bir Arabi'nin kapıda beklediğini söyledi. Sen kimsin diye sordum. Abdullah'ın oğlu Cabir dedi. Yukarıdan bakarak onu görünce aşağıya ineyim mi yoksa yukarı çıkar mısın diye sordum. Dedi ki ne sen aşağı in ne ben oraya çıkayım. Ancak senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den müminin ayıbını örtmek hakkında rivayet ettiğim bir hadisi duydum. Onu senden tekrar dinlemek için geldim dedi. Ben de Allah'ın Resulü'nün şöyle dediğini işittim dedim. Kim müminin ayıbını örterse, diri diri kuma gömülen suçsuz kız çocuğunu kurtarmış gibi olur. Bunu duyduktan sonra Abdullah, devesini sürüp gitti. Bir hadis öğrenmek için Mısır'a kadar gelen, devesinden bile inmeyip, hadisi duyup geriye dönen bir adam. 9. hadis-i şerif. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Kim mümin kardeşinin ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını açığa vurursa, bu yaptığından dolayı Allah da onun ayıbını açığa vurur. Hatta evinde bile onu rezil eder. 11. hadis-i şerif, Hazreti Ömer'in oğlu anlattı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, minbere çıkarak yüksek sesle şunları söyledi. Ey cemaat! Kim sırf diliyle Müslüman olursa, iman kalbine ulaşmaz. Müslümana kötülük yapmayın. Ayıbını araştırmayın. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa, Allah da onun ayıbını ortaya koyar ve ayıbını ortaya koyduğu kimseyi sığınağın en gizli yerinde bile olsa rezil eder. Hazreti Ömer'in oğlu Kabe'ye bakarak ne de yücesin, makamın da ne yüce, mümin Allah katında saygı yönünden senden daha yücedir dedi. İbni Hibban'ın rivayetinde hadis şöyle. Peygamber Efendimiz insanlara yönelip dedi ki, ey cemaat, kim sırf diliyle Müslüman olursa, iman onun kalbine girmemiştir. Müslümanlara eziyet yapmayın, onları utandırmayın, rüsvay olmalarını istemeyin. 11. hadis-i şerif Eslem kabilesinden Ebu Berze radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Ey cemaat! Kim sırf diliyle iman ederse, iman kalbine girmemiştir. Müslümanları gıybet etmeyin, çekiştirmeyin, ayıplarını araştırmayın. Kim onların ayıplarını araştırırsa, Cenab-ı Allah da onun ayıbını ortaya koyar. Allah, ayıbını ortaya koyduğu kimseyi evinde de olsa rezil rüsva eder. 12. hadis-i şerif, Muaviye radıyallahu anh der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Müslümanların ayıbını araştırırsan, onlara kötülük yapmış veya onları kötülüğe itmiş olursun buyurmuştur. 13. hadis-i şerif, Şureyh bin Ubeyd, Nüfeyr oğlu Cübeyr, Kesin bin Mürre, Amr bin el-Esved, Miktam bin Ma'di Kerib ve Ebu Ümame'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ettiler. İdareciler şüphelerle halkı cezalandırmak isterlerse onları kötülüğe itmiş olurlar. Hadis-i şerifi bir daha tekrarlayayım. İdareciler şüphelerle halkı cezalandırmak isterlerse onları kötülüğe itmiş olurlar. Et-Targhib ve Terhib hadis kitabımızda 4. cilt cezalar ve yasakları çiğnemenin sorumluluğu. 1. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim dedi. Sizi tutup ateşe düşmenizden kurtarmak istiyorum. Sizi cehenneme götüren yasakları, haram olan şeyleri işlemekten sakının. Sizi cehenneme götüren yasakları işlemekten sakının. Sizi cehenneme götüren yasakları işlemekten sakının. Öldükten sonra aranızdan ayrılacağım ve mahşer günü havuz başında su vermek için sizi bekleyeceğim. Oraya gelen azaptan kurtulmuş olur. 2. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, şüphesiz Allah kıskanır. Allah'ın kıskandığı şey, müminin kendisine Allah'ın haram kıldığını işlemesidir, dediğini rivayet etti. Şöyle bir şerh var, tercüme edenler tarafından konulmuş, onu da okuyuvereyim. Allah'ın kıskanması, kullarının amellerini gözetlemesi, harama yaklaşmalarına razı olmayışı, emirlerinin yerine getirilmesini istemesidir. Bu konuda Buhari'nin rivayet ettiği hadiste Sa'd radıyallahu anh, karımın yanında yabancı bir erkek görürsem acımadan kılıçla vururum deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sa'd'ın kıskançlığına şaşıyor musunuz? Biz ondan da kıskancız. Allah da bizden daha çok kıskançtır. Bu yüzden Allah gizli ve aşikar kötülükleri ve çirkin halleri haram kılmıştır. Dolayısıyla işte insan Allah'ın yasakladığı kötülükleri işlemekle azaba müstahak olur açıklamasını tercüme edenlerimiz koymuşlar. 3. hadis-i şerif Sevban radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Kıyamet günü Tihame bölgesinde bulunan beyaz dağlar kadar yararlı işlerle gelen ümmetimden bir topluluğu iyi tanıyorum. Kıyamet günü Tihame bölgesinde bulunan beyaz dağlar kadar yararlı işlerle gelen ümmetimden bir topluluğu iyi tanıyorum. Cenab-ı Allah onların yaptıkları bu yararlı işleri değersiz kılar. Sevban, ya Resulallah, bize onları tanıtın, bize onlardan söz edin, biz onlardan olmayalım, durumu bilmiyoruz deyince, Hazreti Peygamber, onlar kardeşlerinizdir, görünüşte sizin gibi Müslümandırlar, fakat sizin gibi onlar da geceleyin ibadet yaparlar, ancak imanları zayıftır. Ve fakat onlar, Allah'ın yasakladığı haram şeyleri fırsat buldukça gizlice yaparlar buyurdu. 4. hadis-i şerif, Hazreti Ömer'in oğlundan yani Abdullah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği nakledildi. Allah Hazreti Ömer'den de oğlundan da razı olsun. Kalplerin mühürlenmesiyle ilgili görevli melek Allah'ın huzurundadır. Yasaklar çiğnenip günahlar işlendiği ve Allah'a karşı gelindiği zaman Allah bu görevliyi gönderir ve onun kalbini mühürler. Kalbi artık mühürlenince hiçbir şey düşünemez, yani iyiyi kötüden ayıramaz. 5. hadis-i şerif, Sem'an oğlu Nevvas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etti. Cenab-ı Allah doğru yolu şu misal ile açıkladı. Doğru yolun iki tarafında perdeleri olan açık kapılı iki ev vardır. Buradaki görevli ev üzerinden şöyle seslenir. Allah emniyet ve huzur evine, yani cennete ve dilediği kimseyi doğru yola sevk eder. Ki bu Yunus suresi 25. ayet-i kerimedir. Doğru yolun iki tarafında bulunan kapılar Allah'ın çizdiği sınırlardır, yasaklardır. Hiç kimse perdeyi açıncaya kadar Allah'ın yasaklarına düşmez. Yukarıdan haramlara yaklaşmayayın diye çağıran Allah'ın vaizidir, yani Kur'an-ı Kerim'dir. 6. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud, Allah kendisinden razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Cenab-ı Allah doğru yolu şu örnek ile açıkladı. Doğru yol, iki tarafında kapıları açık, iki ev bulunan bir yoldur. Kapılarda perdeler sarkıtılmıştır. Yolun girişinde bulunan görevli, daima doğru yol üzere olunuz, ayrılmayınız der. Evin üzerinde bulunan görevli ise, kapılarda bulunan perdeyi açmaya çalışan kimselere, onu açmayın, eğer açarsanız oraya girer, haram işlemiş olursunuz der. Hazreti Peygamber, doğru yolun İslam, açık kapıların Allah'ın yasakladığı şeyler, sarkıtılmış perdelerin Allah tarafından belirlenen sınırlar, yolun girişindeki görevlinin Kur'an-ı Kerim, evin üzerindeki görevlinin ise her müminin kalbinde bulunan Allah'ın habercisi, yani iman olduğunu açıkladı. 7. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benden şu cümleleri kim alır? Kim onlara göre hareket eder? Kim onlarla davranışlarını yürütmek isteyene öğretir diye sordu. Ben ya Resulallah dedim. Bunun üzerine elimi tutarak 5 şey saydı. Haram işleme ki insanların en çok ibadet edeni olasın. Allah'ın rızıkları dağıtmadaki adaletine razı ol ki insanların en zengini olasın. Komşuna iyilikte bulun ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğin şeyi insanlar için de iste ki gerçek Müslüman olasın. Çok gülme, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. 5 öğüt, haram işleme ki insanların en çok ibadet edeni olasın. Allah'ın rızıkları dağıtmadaki adaletine razı ol ki insanların en zengini olasın. Komşuna iyilikte bulun ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğin, istediğin şeyi insanlar için de iste ki gerçek Müslüman olasın. Çok gülme, çünkü çok gülmek kalbi öldürür diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'ye böylesi bir vasiyet bıraktı. O da bize bunu aktardı. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda 4. cilt, cezaları uygulamak, bunda gevşek davranmamakla ilgili hadis-i şerifler. 1. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, yeryüzünde bir cezanın uygulanması, Allah'ın hükmünün, yani uygulanması, insanlara 30 sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır dediğini rivayet etti. Yeryüzünde Allah'ın kurallarından, cezalarından birisinin uygulanması, insanlara 30 sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır. Yine 2. rivayetimiz Ebu Hureyre'den, yeryüzünde bir cezanın uygulanması, insanlara 40 gece yağmur yağmasından daha hayırlıdır diye nakletti. İbn-i Mace'nin rivayeti şöyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzünde bir cezanın uygulanması, insanlara 40 sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır buyurdu. İbn-i Mace'nin sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Yeryüzünde bir cezanın uygulanması insanlar için 40 sabah yağmurundan daha hayırlıdır. Üçüncü hadis-i şerif, Hazreti Ömer'in oğlundan, Abdullah'tan, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edildi. Dünyada Allah'ın ortaya koyduğu cezalardan birinin uygulanması 40 gece yağmurundan daha hayırlıdır. Dördüncü hadis-i şerif, Abdullah İbni Abbas, Allah kendisine razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Adaletli idarecinin bir günlük hizmeti 60 senelik nafile ibadetten daha üstün ve dünyada hakkıyla uygulanan İslami bir ceza 40 sene yağan yağmurdan daha temizdir. Beşinci hadis-i şerif, Samit oğlu Übade, Allah kendisinden razı olsun, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet et. Yakında ve uzakta, nerede olursanız olun, Allah'ın koyduğu cezaları uygulayın. Gafillerin tenkit ve kınaması, Allah'ın hükmünü yerine getirmenize mani olmasın. Altıncı hadis-i şerif, Hazreti Ayşe anlatıyor. Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan, Esved kızı Fatıma'nın durumu yani elinin kesilmesi, Kureyşleri düşündürünce elinin kesilmemesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kim konuşabilir dediler ve aralarında tartıştıktan sonra buna ancak Peygamber Efendimizin çok sevdiği Zeyd oğlu Üsame cesaret edebilir dediler. Hazreti Peygamber'e gelerek durumu anlatınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ortaya koyduğu cezalardan birinin uygulanmasında yani uygulanmaması için aracı mı oluyorsun dedikten sonra kalktı ve şunları söyledi. Sizden önceki milletler şu yüzden helak oldular. İçlerinden makam ve şöhret sahibi olanlar hırsızlık yaptığı zaman onu bırakırlar, cezalandırmazlar. Güçsüz ve düşkün biri hırsızlık yaptığı zaman onu cezalandırırlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapsa onun da mutlaka elini keser. Yedinci hadis-i şerif, Numan bin Beşir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Allah'ın çizdiği sınırda duran kimse ile onu tanımayıp çiğneyenin durumu şu topluluğun yaptığı davranışa benzer. Gemide yerleşmek için kura çektiler. Bir kısmına üst, bir kısmına da alt kat düştü. Alt katta olanlar su ihtiyacını gidermek için üst kattakilerin olduğu yerden geçiyorlardı. Daha sonra aralarında bulunduğumuz yerde bir delik açsak da üsttekileri rahatsız etmeden suyu alsak diye sözleştiler. Eğer üst kattakiler onları yapmak istedikleri bu şeyde yani gemiyi denmelerinde serbest bırakırlarsa hepsi helak olur çünkü gemi batar. Engel olurlarsa kendileri de kurtulur, alt kattakiler de kurtulur. Son hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir toplum örneğini anlattı. Böylece toplumda hem ki iyiliği emretmek, kötülükten yasaklamak olmalı, hem de Müslümanlar bir toplumda altta ya da üstte olduklarında mutlaka birbirlerinin davranışlarını gözetmeliler. Rabbim yanlış bir hayatı birey olarak da toplum olarak da yaşamaktan bizi muhafaza buyursun ve İslam'ın bütün unsurlarının yaşanabilir olduğu bir ortamı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.